Ayrım 4. Sayfa 50. Ben. Peki, dininin imajına neden bu kadar çok önem veriyorsun? Müşterim olmandan memnunum ama gene de bir yanım senin nasıl algılandığınla bu kadar ilgilenmene anlam veremiyor. Donna. Dinler elle tutulmaz. Dinler birer fenomendir. İslam fenomeni, kişilerin zihnindeki İslam imajlarının bir toplamıdır. İmaj, bir dinin her şeyidir. İnsanların onu sevip sevmemesi, onun imajının bir sonucudur. İmaj denince aklına markaların geldiğini iyi biliyorum. İmaj, markalara bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Ben, peki Müslümanları İslam imajının yenilenmesi gerektiğine nasıl ikna edeceksin? Donna, bunun yolu, onları ortada İslam'la ilgili çok ciddi bir tehlikenin olduğuna ikna etmekten geçiyor. Ben, sorun nedir? Donna, Google'a girip İngilizce sayfalarda şu kelimeleri araştırmanı istiyorum. Birinci grup kelimeler, İslam, Muhammed, bu kelimelerde internette kaç sayfa olduğunu aklında tutmanı istiyorum. Ben, bakıyorum, tamamdır. İkinci grup kelimeler nedir? Donna, İslam, Bin Laden. Ben, Donna, inanmıyorum. İslam peygamberiyle değil, bir teröristle birlikte anılır olmuş. Donna, sanıyorum ortada bir sorun olduğunda artık ikimiz de hemfikiriz. İslam fenomeninin içinden Muhammed çekilip alınıyor. Tüm zamanların en büyük imaj harekatı gerçekleşiyor. İslam simge değiştiriyor. Ben, tamam, Bin Laden adı bu kadar çok geçiyor olabilir ama bu İslam'ın sembol isminin değiştiğini gösterir mi? Yani bu imajın zihinlere yerleştiğinin bir işaretinin olması gerekir. Keşke tüm dünyada bir saha araştırması yapma imkanımız olsaydı. Donna, ben sana bir araştırma gösterebilirim. Hazreti Muhammed karikatürü. Bu karikatürde Muhammed'i resmettiği söylenen kişiyi görüyor musun? Sence o kimin resmi? Kedisini uyandırmamak için hırkasını kesen bir peygamberin mi, yoksa bir teröristin mi? Okuyucu yorumu. İslam'da Hazreti Muhammed'in resimlenmemesini ifade eden boş bir çerçeve. Ben, bu inanılmaz. Yüz hatları bile o adama benzetilmiş. Elinde de saplanmaya hazır bir kılıç var. Donna, acaba Müslümanlar bir caninin peygamberlerinin yerini alması hakkında ne düşünüyorlar? Ben, rahatsız olduklarından eminim. Bu çizim yayınlandığında sokaklara döküldüler. Büyük infial uyandı. Donna, sence elçilik binalarını ateşe vermek, karikatürün yansıttığı bu imajı değiştirir mi, yoksa bu imajı daha da yerleşik hale mi getirir? Ben, ikincisi ne yazık ki. Donna, peki bu tepkileri asıl hak eden o karikatüristler mi, yoksa kendisini İslam'ın sembolü haline getirmeye çalışan o kişi mi? Ben, bu karikatüristler kafalarında oluşan imgeyi resme dökmüşler bence. Asıl tepkiyi hak eden kişi terörist. Ama bu adam kapalı bir kutu. Durumunun ne olduğu kesin ve net olarak konmadı bir türlü. İslam'da terör yoktur deniyor. Ama bu adamın durumu nedir? Bununla ilgili keskin bir değerlendirme yapılmış değil. Anti-emperyalist bir havası var. Ne olduğunun adını tam koyamıyor insan. Donna, ben sana onun durumunu kesin ve net olarak bildireceğim. O adam ne Batı'nın, ne Amerika'nın, ne İsrail'in düşmanı. O adam İslam'ın düşmanı. Çok basit bir mantık yürütelim ve bu kapalı kutuyu aralayalım. İslam'da terör var mıdır? Ben, herkes bunu söylüyor zaten. Yok, olamaz. Donna, o zaman Bin Laden isminde bir Müslüman da olamaz. Ben, bu kadar keskin bir yanıt beklemiyordum. Donna, sen mensubu olduğun dinin temel değerlerini değiştiremezsin. Masumlara saldırmamak gibi temel değerler sana uymuyorsa kendine başka bir din bulabilirsin. Ben, yanlış yaptığından emindim de Müslüman olmadığını düşünmemiştim daha önce. Dünya adamın Müslüman görüntüsüne bakıp İslam'ı acımasız eylemlerin önünü açan bir din zannetmeye başladı. Donna, senin seri bir katil olduğunu düşünelim. Dünyanın en tehlikeli seri katili. Onlarca insanı öldürdüğünü varsayalım. Herkes senin kim olduğunu merak ediyor. Daha da önemlisi, bu cinayetleri neden işlediğini merak ediyor. İnsanların bu merakını gidereceksin. Onlara bir neden vereceksin. Düşündün, taşındın ve bu cinayetleri Budizm adına işlediğini açıkladın. Herkes dünyanın en seri katilinin Budizmin bir neferi olduğunu öğrendi. Dünyadaki diğer seri katiller de senden sonra Budizm adına cinayet işlediklerini açıklamaya başladılar. Gördün mü? Budizm bir anda uğruna insan öldürmenin caiz olduğu bir din haline geldi. Bana söyler misin? Artık dinlerin neyi emredip emretmediğine katiller mi karar veriyor? Ben. Bence İslam alemi bu adamın Müslümanlıkla yakından uzaktan ilgisinin olmadığını dünyaya iyi anlatamadı. Zaten Müslüman ülkelerde de eylem yapıp insanları katletti. Bu adamı bir takım kişiler kullanıyor mu peki? Donna. Kullanılamayacak kadar zeki biri o. İnsanlar buna ihtimal vermese de Amerika'yı ve İsrail'i yönetenlerden çok daha zeki. Ben. Nasıl? Donna. Bin Laden, beklenen Deccal. İslami terör, Deccal'in fitnesi. Her şey Muhammed'in 1000 yıl önce haber verdiği şekilde yaşanıyor küçüğüm. Ben. Vay canına. Donna. Deccal, kanlı Orta Doğu projesinin meşrulaştırma görevine talip oldu ve göreve kabul edildi. Ben. Ya bu adam zannettiğimden de daha tehlikeli. Irak'ta direnişçileri örgütlüyor ve bu ona Amerika'ya karşı savaştığı havasını veriyor. Deccal, Müslümanların dünyadaki yerleşik düzene olan tepkisini kullanarak sempati topluyor. Donna. Burada küçük bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söylemeliyim. O işgale asla direnmedi. İşgal esnasında onun direnişçileri tek kurşun atmadı. Olan oldu, geçen geçti. Onun şu anda direnmekte olduğu işgal güçlerinin Irak'ı terk etmesi. O buna direniyor. Onları kendisi davet etti ve doğal olarak misafirlerinin gitmelerini istemiyor. Dünya savaşlar tarihinde böyle bir direnişin ikinci bir örneğini göremezsin. İşgalci devlet çekilme arzusunda. Vatansever direnişçiler ise kalın sonra gidersiniz demekti. Ben, zaten 11 Eylül'ün altında derin Amerika'nın olduğu söylenir durur. Donna, hiçbir devlet kendisine yapılan böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmaz. Hele bu devlet Pearl Harbor'a Hiroşima ile karşılık vermişse. Deccal, 11 Eylül'ün Irak'ın işgal edilmesi sonucunu getireceğini çok iyi biliyordu. Senaryo ilk günden beri onun yazdığı şekilde yaşanıyor. Deccal ayrıca Irak'ta Sünni ve Şii Müslümanları birbiriyle savaştırma görevini de yürütüyor. Müslüman DNA'sında ülke işgal altındayken diğer Müslümanlarla çatışmaya yer yoktur. Irak'taki iç savaş görüntüsü tümüyle sentetiktir. Ben, 10 Eylül'de Orta Doğu'da her şey bugünkünden çok daha iyiydi. Deccal insanlardan neden nefret ediyor bu kadar? Donna, o aslında benimle savaşıyor. Benden intikam alıyor. Bu onunla benim aramızda bir konu. Ben, bu adam dünyayı birbirine katıyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok mu? Donna, bugün ölse bu ürkütücü İslam fenomeni dünyaya yayılmaya devam edecek. Yapılabilecek tek bir şey var. İslam fenomenini yeniden yaratmak ve Deccal'i İslam'ın dışında bırakmak. Tek çözüm yolu bu. Bu oyunu bozacağız. Bundan hiç endişen olmasın. Ben, Müslüman eşittir terörist algısı daha fazla yerleşmeden ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Donna, henüz farkında değilsin. Ben bunun için buradayım. Ben, ooo gerildim burada. Ajansta mutlu mesut bir hayatım varken bir anda başıma ne işler açtın Donna? Kendimi medeniyetler çatışmasının ortasında buldum. Bunlar sözleşmemizde yoktu. Ben, gelmeden bu adamı yok etsen olmaz mıydı? Donna, hayır, o bize lazım. Donna, bir din tek bir adamın fitnesinin altından kalkamıyorsa ortada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bir din bir adamın eylemleriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığına insanları inandıramıyorsa o din doğru yaşanmıyor demektir. Bir adet sakal, bir adet cübbe, bir adet sarık. Bu üç aksesuar bir araya geldiğinde insanlar işte bu Müslüman diyorsa çok ciddi bir problemimiz var demektir. Müslümanlığın bu kadar kolay taklit edilememesi gerekir. Bin Laden fitnesi bize İslam felsefesinin her şeyden önde tutulmadığında neler olabileceğini gösteren bir ayna. Ben, ama ben Batı'nın İslam'ı anlamaya çok da istekli olduğunu zannetmiyorum. Olayda biraz kasıt var sanki. Donna, Kur'an felsefesine giriş. Bir sorun varsa bu sendendir. Sen değişirsen her şey değişir. Bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Kur'an-ı Kerim Enfal Suresi 53. Ayet. Ortada İslam'a dair bir sorun varsa bunu çözme durumunda olanlar Müslümanların kendisidir, Hristiyanlar değil. Ben, bizim proje çok değerli anlaşılan. Dona, hak din, hak bir imaja sahip olandır. Son din, İslam'ın itibar kaybetmesi, Tanrı'nın itibar kaybetmesi demektir. Bu da tüm dünyadaki iyilerin yalnızlığı sonucunu doğurur. İslam fenomeni mutlaka ve mutlaka değişmek zorunda. Şimdi kendini benim yerime koy ve çözüm yolunu seçmem konusunda bir karar ver. Çözüm 1. Dünya nüfusunu tümüyle yok edip yerlerine taptaze bir jenerasyon getiririm. Onların taze zihinlerine İslam fenomenini olması gerektiği şekilde yerleştiririm. Bu gerçekten de hak dine hak ettiği itibarı kazandırır. Çözüm 2. Hak dine onu yeni çağa uyumlayacak yeni açılımlar getiririm. Bu da hak ettiği itibarı kazandırır. Sence hangisini seçmeliyim? Ben, tüm kalbimle bize bir şans vermeni diliyorum. Dona, beni en çok mutlu edecek şık da işte bu. Birinci şıkka mecbur kalmam aynı zamanda benim alemlerin Rabbi sıfatımı geçersiz kılar. Ben, peki bu açılım nasıl bir şey olacak? Dona, buna da birlikte objektif seçimler yaparak karar vereceğiz. İki yol var. Ya İslam'ı eskisinden daha katı hale getireceğiz ya da onu eskisinden daha esnek bir yapıya kavuşturacağız. Ya tek renk, tek model ve tek bedende bir mümin elbisesi dikeceğiz ve 1.3 milyar insanı bu kıyafeti giymeye mecbur edeceğiz. Ya da herkesin kendi bedenine ve özel ihtiyaçlarına uygun terzi dikimi bir kıyafet yaratacağız. Yani ya kitleselleşeceğiz ya da kişiselleşeceğiz. Söyle bakalım hangisini yapacağız? Ben. 21. yüzyıl olguların kişiye özel hale gelmesi üzerine kurulu. İnternette kişiye özel gazeteler yayınlanırken senin ve dininin diri kalabilmesinin yolu bireyselleştirmekten geçer bana sorarsan. İnsanlarda birey olma bilinci bu denli yerleşik olduğu için onlar kitleselleşme çağrına asla cevap vermeyeceklerdir. Dona. Eğer çözüm kitleselleştirmekse bilgi çağı konusunu halledebiliriz. Tüm teknolojik bilgi birikimini yok edebiliriz bir anda. Geçmişte yapmadığım bir şey değil bu. Tarihin aktığı yönü değiştirmek. Bir mucizeyle bu mümkün. Ben. Gerçekten mi? Dona. Evet, hem de çok kolay bir biçimde. O zaman bir başka sorunumuz daha ortaya çıkıyor. Mucizelerin şahitlerinin olmaması gerekir. Yani laptopunu buharlaştırdığıma tanık olursan seni de ortadan kaldırmam gerekecek. Ben, ama buna karar vermiştik zaten. Hani ben yaşamaya devam edecektim? Dona, Müslüman toplumlar İslam'ın çok katı olarak yaşandığı günlerden bugünlere geldi. Daha katı olmak çözüm olsaydı sorun o gün çözülürdü. Önümüzde tek bir çözüm var. İslam'ı yumuşak ve sıcak bir dokunuş olarak konumlandırmamız gerekiyor. Ben, customization, kişisel kullanıma uygun hale getirme. Bu çağın kaçınılmaz trendi. İnsana ulaşmak istiyorsan ona kendisine özel çözümler sunmalısın. Bu noktada da karşımıza koyu renkli dindarlar çıkacaktır. Dona, o kişi bize ne diyecektir? Ben, İslam tektir kardeşim. Dona, hadi ona cevap verelim. Ben, verelim. Ne diyelim? Dona, canım kardeşim, sen hangi mezheptensin? Ben, evet ya, İslam bir dolu mezhebe bölünmüş. Hepsi dine farklı farklı yorumlar getirmiş. Dona, İslam esnemez, bükülmez bir dinse, kitlelere sadece tek bir çözüm sunuyorsa, İslam'da neden bu kadar çok mezhep var, bana cevap verir misin? Ben, onun adına ben sana cevap vereyim. Kem, küm. Dona, sen bizim İslam'ı kişiselleştirmemize karşı mı çıkıyorsun? Tanrı'nın doğum günü partisine davet edildiğin halde katılmayacak mısın? Sen İslam'ın katı ve kitlesel olmasından yana mısın? O zaman hadi, ne duruyorsun? Sen mezhepleri bire indir, biz de sözlerimizi geri alalım. Tasımızı tarağımızı toplayıp yuvamıza geri dönelim. Ben, bak bunu sevdim. Bunu gerçekten çok sevdim. Dona, Benim yaptığım siz değerli büyüklerimin yolunu izlemekten başka bir şey değil. Bu mezhepleri sizler yarattınız. Ben yaratmadım. Benim tek yaptığım sizin yarattığınız bu mezheplerin sayısını birazcık arttırmak. Ben. Ne kadarcık? Donna. 1.5 milyar kadar. Başlangıç için tabii ki. Uzun vadede, yani birkaç yıl içinde, yeryüzünde yaşayan insan sayısı kadar mezhebe ihtiyacımız olacak. Ben. Vay canına. Donna. Bugünden sonra İslam kişilere temel yaşam felsefesini ve erdemleri verecek. Bunlar tek, ortak, kitlesel ve tartışılmaz olacak. Diğer bir deyişle arsayı İslam verecek. İnşaat ve projelendirmeye kişiler kendileri karar verecek. Her insan yüreğinin derinliklerindeki kendi manevi yuvasını gönlünce inşa edebilecek. İster plaza, ister şato, isterse de küçük bir kulübe. Evi ne olursa olsun, bundan sonra herkesin evi kendi arazisinin üzerinde yükselecek. Toprak ağlarının manevi derinliklere koyduğu tapu şerhleri bundan böyle iptal edilecek. Milyar mezhep toplu manevi konut projesi herkesi ev sahibi yapacak küçüğüm. Ben. Sıfır peşinat, sıfır faiz, sıfır taksitle. Mortgage diye buna denir. Kişiyi özel hale getirmekten kastımız, dini dejenere etmek, onu etkisizleştirmek değil diye düşünüyorum. Donna. Eğer onu etkisizleştirmek isteseydik, yapacağımız şey onu daha da katılaştırmak olurdu. Biz bunu İslam'ı daha yaşanır hale getirmek için yapacağız. İslam'ı kitlelere sevdireceğiz. Kur'an en büyük yardımcımız olacak. Ben. Onu insanlara olumlu düşüncenin gücünü anlatan bir kitap olarak falan mı konumlandıracağız? Donna. Böyle bir tanımla sınırlamak Kur'an'a büyük haksızlık olurdu. Ben. Haklısın. Kişisel gelişim kitaplarının çoğu hayatın gerçekliğinden kopuk bir pencerede hazırlanıyorlar. Bu kitapların önerdiği gibi davranabilmek için iyimser bir insan olmak şart. Kişi zaten iyimserse sorundan geriye pek bir şey kalmıyor. Kötümseri iyimser yapabilme yeteneği bu kitapların hiçbirinde yok. Donna. Kur'an sırça köşklerde kaleme alınmış, pembe sayfalara basılmış kitaplardan farklıdır. Onun içinde kötümserliği iyimserliğe dönüştürecek enerji saklı. Bu enerji açığa çıkmayı bekliyor. Ben. Diğer kitaplarda olmayan bu iyimserlik enerjisi Kur'an'da nasıl olabiliyor? Donna. Kur'an'ı hazırlayan ile hayatın zorlu gerçekliğini yaratan aynı. İşte fark da burada. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kur'an-ı Kerim, Kaf Suresi 16. Ayet. Ben. Rab insanla dertleşiyor resmen. Donna. Tanrı Kur'an'da yaşamın ağır bir yük olduğunu baştan kabul eder. Onun kendi yarattığı gerçeklerden kopuk olması beklenemez. Yaşam ağır ve hatta doğru yerden tutulmadığında taşınması imkansız bir yüktür. Tanrı yarattıklarına işte bu sebepten ötürü çok yakın durur. Dinler, elçiler, peygamberler, melekler, kitaplar. Her şey bu yükü hafifletmek içindir. İslamiyet'in indiriliş amacı da insanı yüklerinden arındırmaktır. İnsanlar din için değildir küçüğüm. Dinler insanlar içindir. İslamiyet bu özelliğini yitirmiş ve taşınamaz bir hal almışsa henüz Tanrı'nın istediği kıvamda değil demektir. Ben. Eğer birlikte müsbet bir değişim başlatabilirsek bu İslam'a büyük itibar kazandırır. Kur'an kitlelerle buluşursa tüm dünya rahat nefes alır. Bundan eminim. Donna. Dünyaya rahat nefes aldırmak için muhkem ve müteşabih ayetler konusunu daha derin incelemeliyiz. Bana bu ayetle ilgili gözlemini söylemeni istiyorum. Biz daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye kadar hiçbir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah gerçekten her şeye güç yetirendir? Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 106. Ayet. Ben, kimi ayetlerin hükümlerinin kalkabileceği fikri bizzat o ayetlerin yaratıcısı tarafından gündeme getiriliyor. Kur'an 10 emir gibi solid, yani eğilmez, bükülmez hükümler kitabı olsaydı böyle bir ayete yer vermemen gerekirdi. Çünkü bu ayet kitabın kesin hüküm getirici yanına bir soru işareti getiriyor. Bu peygambere dönük bir söz olarak görünüyor ama ona kişisel bir hitap yok, genele sesleniyor. Bunu doğrudan peygambere söyleseydin bundan bizim haberimiz olmazdı. Ama ayetlerin hükümlerinin dönüşebileceği fikrinden haberdar olmamızı istemişsin. Donna, biz bir ayeti bir başka ayetin yerine koyduğumuzda, ki Allah neyi indirmekte olduğunu daha iyi bilir. Sen yalnızca iftira edicisin dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Kur'an-ı Kerim, Nahl Suresi 101. Ayet. Bir ayetin bir başka ayetin yerini alması o dönemde peygamberin işini zorlaştırıyordu. Mekkeli putperestler, Hristiyanlar ve Yahudiler bu durumu Kur'an'ın zayıf noktası olarak konumlandırıyorlardı. Kur'an'ın akışkan yapısı bir fitne konusu olarak kullanılıyordu. Allah indirdiği kitabı eğilmez bükülmez hükümler kitabı olarak konumlandırsaydı hiç şüphesiz peygamberin işi çok daha kolay olacaktı. Allah isteseydi bu değişikliklere gerek bırakmayan bir tarih akışı da yaratabilirdi. Peygamberin fazladan verdiği mücadele kitabın en yüce hayrı içindi. Kitap esnemez bir içerikte olsaydı İslam evrensel bir din olamazdı. Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim'in çağlara paralel akışkanlıkta bir metin olduğunun altını çizmek için vurgulandı. Ben giderek netleşmeye başladım. Donna, buradaki kilit kelimeye dikkatini çekmek istiyorum. Daha hayırlısını. Hayır göreceli bir kavramdır. Her ayet eşit derecede hayırlı değildir. Kimi ayetler zaman, mekan, koşul üçgeninde diğerlerinden daha hayırlı olabilir. Akıl, mantık ve sağduyu el ele verdiğinde en hayırlı olanı bulup ortaya çıkaracaktır. Kavramın anlamı budur. Kur'an benim katımda hazırlandı ve onun her ayetinin, her kelimesinin çağlar boyunca ne anlamlara gelebileceği çok ciddi hesaplamalardan geçirildi. Kimi ayetlerin getirdiği hükümlerin ondan daha hayırlı olanları tarafından geri plana atılabileceği konusunu bir düşün. Söylediğin gibi bunu peygambere Kur'an ayeti dışında bir söz olarak vahiy edebilirdim. Sizlerin bilmediği pek çok şeyi ona özel olarak vahiy ettiğim gibi bunları da sizin haberiniz olmayacak şekilde yapabilirdim. Bu ve bunun devamı diğer ayetlere yer veriyorsam bunun çok ciddi bir biçimde ölçüp biçmiş olmam gerekirdi. Ben, en hayırlısı kavramı kitabı evrensel kılan şey oluyor o zaman.